Merhaba, ben Defne Akman.
Merhaba, ben de Deniz Tokgöz.
Postanede kaydettiğimiz televizyon çocuklarında bu sefer dizi gündeminin değil sinema dünyasının nabzını tutacağız ve ödül sezonundan bahsedeceğiz. Her yıl sinema dünyasının Kasım'la Mart arasında endüstrinin çeşitli dernekleri, önde gelenleri, o yıl vizyona girmiş olan filmleri değerlendiriyorlar ve ödül veriyorlar. Biz de bu yayında bu sezon kapsamında konuşulan filmlerden bahsedeceğiz.
Öncelikle sizlere tekrar e-mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. televizyonçocuklaripodcast@gmail.com da bize lütfen yazın. Hem filmlerle ilgili yorumlarınızı ve sizin favorilerinizden hani bahsedin. Hem de tabii ki aynı isimle bizi Instagram ve TikTok'ta bulabilirsiniz ve oradan da aynı şekilde bu yorumları bırakabilirsiniz. Heyecanlıyız bu filmlerle ilgili. Filmleri hep arada bahsini geçiriyorduk elbette ama bu tamamen filmlere ayırdığımız, belki birazcık Critics' Choice sırasında dizilere yine değineceğimiz ilk yayınımız olacak.
Evet, tahminleri de biraz böyle derneklerin geçmişte kullandığı oylar ve favoriler üzerinden yürütürüz diye düşünüyorum. 2022 tek başına bir filmin o kadar da lider olmadığı bir yıl sanki.
Evet, evet. Yani yine böyle bizi sürprizler ama çok da sürpriz olmayan sürprizler bekleyecek sanıyorum. Özellikle de artık finali yapacak olan Oscar'lar gecesinde.
En başta koşanlara bakalım. Mesela Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg'in The Fablemans ve The Banshees of Inisherin gibi mi sanki?
Biraz onlar, bir de işte biliyorsun bu son günlerde özellikle BAFTA adaylarının açıklanmasıyla atağa geçen All Quiet on the Western Front, bayağı böyle bir Netflix filmi bu, bir Alman filmi, bir savaş filmi, Birinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Onun ismini çok çok duyar olduk. Hatta BAFTA'da böyle 14 adaylıkla rekora koştu film. Oscar'larda da aynı derecede neredeyse adaylığı bulunmakta filmin. Ben izlemeye çalıştım Defne.
Öyle mi? Ben hiç evet. Girişmedim bile.
Tükürdüklerimi yaladım. Ama zaten onu söylerken bile dedim şimdi açıyorum. Gerçekten açtım ve biraz da bu hislerle başlamış olduğum için bitiremedim. Yani sonunu getiremedim. Biraz böyle bir sona mı sarsam falan dedim. Bunlar hiç yapmadığım şeyler hani normalde. Böyle bir görev icabı başına oturduğum o kadar belliydi ki en başından. Olmadı. Yani ben artık çok sıkıldım savaş filmlerinden. Birinci olsun, ikinci olsun, Malazgirt Muharebesi olsun. Ben artık bunları izlemek istemiyorum. Alman bir askerin savaşın vahşi ve kötü ve korkunçluğuyla karşılaşıp bununla yüzleşmesi duygusunu izlemekten gerçekten çok sıkıldım artık. Burada da tam olarak bu anlatılıyor. Güzel bir şekilde anlatılıyor. Gerçekçi bir şekilde anlatılıyor. Genç bir askerin gözünden anlatılıyor. Söyleyeceklerim bu kadar.
Ya burada belki yani best film casting, işte kostüm tasarımı, sinematografi gibi dallarda aday ya. Ama bence yani yine de aşırı heyecanlanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü ya bir sürü dalda adaylığı olabilir ama ödül gecesinde 3-4'ten de fazla beklemiyorum. Ne BAFTA'da ne Oscar'larda.
Yani belki yabancı dilde en iyi film konusunda kendine böyle bir yer edinebilir ki orada da aslında karşısında bayağı ciddi ve büyük adaylar var. Evet, şansı birazcık sadece böyle adaylıktan çok ileriye gidemeyecek gibi. Bu arada sinematografisi gerçekten çok güzel. Şimdi o konuda böyle bir onu da söylemiş olayım. İzlediğim kadarıyla gerçekten güzeldi. Ama işte hiçbir yenilik yok. Yani biz onların hepsini gördük zaten. Benim burada bu filmle ilgili ve bu tür filmlerle ilgili nacizane eleştirim bu. Yani yeni bir şey ben bulamadım. Ama dediğim gibi benim ruh halimden ve bu konuya bakış açımdan da kaynaklanmış olabilir. Benim oyum ona gitmeyecek.
Ben izlemek istemedim. Dolayısıyla zaten hiçbir şey söylemeye hakkım yok bununla ilgili. Onun dışında tabii Elvis Presley biyografisi, Elvis, Tar, Top Gun, Maverick. Bunlar da yılın diğer önemli filmleri. Evet. Ama yani o ilk başta saydığımız Everything Everywhere All at Once, The Fablemans ve The Banshees of Inisherin kadar da ağır basmıyorlar.
Evet
sanki.
Yani bunlar tabii ki çok da fazla reklamlarını yaptılar. Kendilerinden çok fazla konuşturdular. Birçok kırmızı halı düzenlendi. Şimdi bu zaten... Çok seviyorum ödül sezonlarını. Önce onu belirteyim. Kırmızı halısından işte ödül kabul konuşmalarına. Yani beni gerçekten çok etkileyen böyle entertainment'ın, bu eğlence sektörünün en tatlı anları bunlar. Fakat bir yandan da böyle gerçek bir körler sarlar birbirini ağırlar durumu. Ve hani kim en çok parayı promosyona harcarsa onun kazandığı bir şeye dönüşüyor. Golden Globe'lar zaten işte geçen sene düzenlenemedi bile doğru düzgün. Yani bir tören bile yapılamadı. Çalkalandı hani ortalık işte hiç siyah üyeleri olmamasından dolayı vesaire. Bu sene fena olmayan bir tören düzenlediler. Güzel isimlere güzel ödüller verdiler falan filan. Ama sonuç olarak bunlar böyle işte 100-150 kişi kadar insan. Hadi akademi üyeleri daha kalabalık. böyle birbirlerine işte ödül veriyorlar. Yani özellikle bu teknik kategorilerde falan, yani sonuçta en çok adını duydukları filme hop basıyorlar oyu. O yüzden de hani ne kadar ciddiye alınabilir aslında tartışmalı. Ben bu noktada tabii ki senin de öyle düşündüğünü biliyorum. Daha çok hani işte Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerin oralardan çıkan filmlere daha fazla yükseliyorum. Gönlüm daha o taraflarda. Nerede durduğumuzu bir gösterelim istedim yani. Bir bilinsin istedim.
Ama bunun hakkında da konuşmak eğlenceli.
Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Biz zaten Emiler'de yaptığımız gibi seninle yine bir Oscar Totosu da oynarız.
Oynayacağız değil mi? Evet. Ama yaklaştığı
evet.
zaman
yaklaştığı zaman yaparız onu. Evet, bugün biraz daha genel olarak bahsedelim.
Tamam.
Böyle bir giriş gibi dedik. Hı-hı. Hani tören sezonuna, Hı-hı. bir ödül sezonuna. Ama Oscar Totosu oynamak yani bize yakışan da budur diye düşünüyorum.
Şimdi bunlar arasında hiç içime sinmese de, yani beni aşırı etkilememiş olsa da The Fablemans büyük şansı var gibi görünüyor. Özellikle Oscar yarışında.
Evet, yani Spielberg'ün adı yüzünden muhtemelen hani o kendi hikayesini anlatıyor olması burada tabii ki büyük bir artı. Bu anlamda bence de evet, yani bir tatlılığı var. Michelle Williams'ın Oscar adaylığı beni bu anlamda biraz sevindirdi. Michelle Williams'ı çok seviyorum. Onlar ve benim beraber büyüdüğüm gibi düşündüğüm hani insanlar. İşte Jen Lindley ile hayatımıza, benim en azından öyle girdi hayatıma. Michelle Williams, Dawson's Creek'teki rolünden bahsediyorum elbette. Ama ödülü alacağını hiç düşünmüyorum. Yani bu sene Tar'dan bahsediyorum. Lydia Tar bir maestro. Maestra diyelim, bir orkestra şefi. Sen istiyorsan filmden hani bahset. Cate Blanchett'in yanına kimsenin yaklaşamayacağını düşünüyorum mesela en iyi kadın oyuncu adayları arasında.
Evet, şimdi en iyi kadın oyuncu da kesinlikle Cate Blanchett gibi görünüyor. Yani karşısında diğer adaylar da mesela Andrea Riseborough to Leslie bir etki yaratabilir diyorlar
evet.
çevreler.
Onunla ilgili küçük bir anekdot verebilir miyim?
Tabii, lütfen.
Şimdi bu film çok küçük bir film. Film zaten bu to Leslie'nin hiçbir adaylığı yok. Hani bahsedilmedi bile. Ben filme oturdum, izledim. Film çok böyle düşmüş bir kadının zamanında işte 190 bin dolar ikramiye kazanmış işte piyangodan, ama o parayı çarçur etmiş, alkolik, uyuşturucu bağımlısı bir anne bu, genç bir anne ve işte onun böyle düştüğü yerden tekrar kalkmaya çalışma hikayesini izliyoruz. To Leslie bu sonuç olarak. Ve Andrea Riseborough gerçekten de çok güzel oynuyor filmde, ama bu kadın zaten hep çok güzel oynayan bir kadın ve şöyle bir şey oluyor, herkes yavaş yavaş özel gösterimler düzenlenmeye başlıyor. İşte Minnie Driver'ından Gwyneth Paltrow'una insanlar böyle To Leslie gösterimleri düzenlemeye başlıyorlar. Ve en son olayda Critics' Choice'da Cate Blanchett ödülünü almak için sahneye çıktığında Andrea Riseborough'dan bahsediyor. Yani diyor, siz bu kadını nasıl, bu kadından nasıl bahsedilmez, bu kadına nasıl ödül vermezsiniz, inanılmaz bir oyunculuk sergiliyor falan diye. Ve bütün böyle bir çığ gibi büyüyen, bir böyle dedikodu gibi geçen hani bir şey sonunda Andrea Riseborough'un Oscar adaylığıyla geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Bu böyle ilginç bir
çok
şey.
Çok ilginç değil mi?
Yani
evet.
Sektörün küçüklüğüne ve böyle sadece birkaç kişinin ağzından çıkan bir iki lafla nasıl insanların etkilenebildiğinin de bence çok güzel bir göstergesi. Yani bu kadar basit ve bir o kadar da zor elbette. Ama o kadar da basit. Yani ilginç bir şey yani. Çünkü sıradan bir film ama evet çok güzel bir oyunculuk. Ama,
ama
yine bence... Neyse
ama
yani.
Tekrar Blanchett'e dönecek olursak, yani en iyi kadın oyuncu kategorisinde bence bu yine Blanchett'la Michelle Yeoh arasında olacak. Michelle
evet.
Yeoh epey kuvvetli bir aday.
Çok.
Yani yakın zamanda Golden Globe aldı.
Evet.
BAFTA listesinde içinde.
Evet.
Yani bence Cate Blanchett'in Lydia Tarr olarak olağanüstü performansı alır götürür bunu.
Evet. Yani Michelle Yeoh'un tabii ki bu arada çok iyiydi elbette. Yani onun açısından da hani kendi kariyeri açısından, çünkü daha çok böyle vurdulu kırdılı filmlerde yine tırnak içinde hani oynayan uzak doğulu bir aktris kendisi. Ve ilk kez kendini Asian bir aktris olarak tanımlayan birisi Oscar'a en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterdi. Bu da Oscar'ın en önemli haberlerinden biriydi.
Yani
ilginç
onu,
değil mi bu arada?
Onu mesela Crouching Tiger, Hidden Dragon'da izlemiştik değil
evet,
mi? Orada
evet,
vardı.
Evet.
Şimdi Cate Blanchett Berlin Filarmoni'nin karizmatik şefi ve hepimizi aldı götürdü o rolüyle ve 5 dalda da BAFTA adayı değil
evet.
mi? Ve rakipleri de yani manasız ve dünya sıkıcısı Woman King'deki rolüyle Viola Davis mesela, yani bence öyle bu.
Evet. Bu Blond, BAFTA'dan bahsediyorsun tabii.
Yani evet. Biraz evet BAFTA'ya da girdim. Yani
çünkü
ikisinden
evet.
bir arada konuşuyorum.
Evet.
İşte yani Marilyn Monroe rolüyle.
Ana de Armas, evet, Blonde'daki rolüyle aynen.
Yani.
Evet, evet.
Filan
evet.
Falan.
Bu arada Woman King, yani bir de Oscar'ın böyle bir snoba ettiği adaylar var. Woman King de onlardan biri. Ne Viola Davis ne de film, hani hiçbir adaylık kazanamadılar. Ben filmi izlemedim
ben
açıkçası.
Ben izledim, ha, o yüzden dünya sıkıcısı diyorum
işte,
yani.
Evet, yani tahmin ediyorum bende de hiç o heyecanı yaratmadı, izleyesim gelmedi. Ama yani bu da bir konuşuldu yani nasıl aday olmaz falan diye. Hatta o konuda böyle birkaç kişi daha var. Benim orada üzüldüklerimi söylemek istiyorum. Evet. Şimdi biraz böyle karışık gidiyor gibi oluyoruz ama. Şimdi herkesin en çok şaşırdığı bir kere Tom Cruise. Yani film 6 dalda birden aday. Top Gun Maverick. Bunu da biz Defne ile beraber seyretmiştik bu arada.
Ve çok güzeldi.
Çok yani tam
çok
bir.
Çok eğlenceliydi
aynen,
bence.
Eğlenceli evet. Bir film. Yani işte sinemaya döndük. Tekrar filmleri sinema salonunda izliyoruz filmiydi Top Gun Maverick. Ama yani benim için mesela aynı kategoride görebileceğim, tanımlayabileceğim hani Avatar mı, Top Gun mı derseniz tabii ki Avatar o zaman en iyi filmi hani kazanmalı. Eğer öyle bir filme vereceksek, öyle büyük ve büyük prodüksiyonlu bir filme vereceksek o ikisi arasında. Ama hani bu kadar adaylık olup da hani Tom Cruise'un aday gösterilmesi bence böyle hiç saçma değil. Çünkü yani bir oyunculuk falan izlemiyoruz. Elbette ki Tom Cruise aday olmayacaktı ama bir haber konusu oldu mu? Oldu. Margot Robbie aday gösterilmedi. Bu biraz enteresan. Çünkü Babylon'da gerçekten yırtınıyor. Yani hem karakteri öyle bir karakter hem de yani hakikaten kendini yırtıyor yani filmde.
Yani Babylon kadar kaotik bir filmde evet. Bence çünkü epey kaotik bir çok, sürü bir şey oluyor. Çok, takibi evet. Çok zor falan. Orada tek evet parlayan performans belki de onun. Evet.
Kesinlikle ben mesela orada Brad Pitt'ten falan asla bahsetmem.
Tam da çünkü, onu diyecektim.
Değil mi? Yani evet. Çok böyle gölgede kalan bir biraz öyle bir rol. Zaten öyle yazılmış bir rol. Onu oynuyor. Öyle bir adamı oynuyor. Ama yani ben hani Margot Robbie gerçekten parlıyordu. Yani en azından bir adaylık görebilirdik bence orada. Burada biraz şey de bir sorun. Şimdi mesela 10 tane film adayı görüyoruz ama 5'er tane oyunculuk adayı görüyoruz. Az aslında. Yani hani ne bileyim bir 8 aday falan çıkarabilirler. En azından şöyle bir aday olduk derlerdi bu insanlar da. Yani bu kadar uğraştık. Aylardır yani katılmadığımız etkinlik kalmadı. Yani bari bir Oscar'larda da şöyle göğsümüzü gere gere yürüseydik. Derlerdi ama olmadı. Kadın yönetmen hiç yok. Yani burada işte Sarah Polley var Women Talking'den. Till filmi var. Chinonye Chukwu. Woman King var. Sıkıcı olarak nitelendirdiğimiz. Hani onun da yine yönetmen olarak hani aday gösterilmesi beklenirdi. Bir de tabii ki özellikle ülkemizde çok büyük heyecanla ve böyle beğeniyle karşılanan After Sun var. After Sun bir ilk film. Onun yönetmeni Charlotte Wells'ten de bir adaylık, bir yönetmen adaylığı bekleniyordu. After Sun sadece Paul Mescal la bir adaylık çıkarttı. O da enteresan. Bu arada
enteresan.
Yani, evet yani böyle şey kalamamışlar gibi. Hani ne
kayıtsız
derler?
Kalamamış.
Kayıtsız kalamamış. Yani bir şey yapma. Bu After Sun adını biz bir şekilde geçireceğiz bu Oscar'larda demişler. Hadi demişler Paul Mescal'e verelim o zaman yani. Öyle bir durum. Ben bir de çok konuştum özür diliyorum ama Carey Mulligan'ı görmeyi bekliyordum. Yani evet. En iyi yardımcı kadın oyuncu da Carey Mulligan'ın adını orada görürüz. Ya belki bütün diğer ödül törenlerinde listelerde adını gördüğümüz için de böyle bir beklenti bende yaratmış olabilir. Ama ben Shisa'da çok böyle keyifle izledim. Çok kolay izlenir.
Ben de.
Yani güzel hikayesi olan bir film. Hatta bunu seninle konuşmuştuk. En iyi uyarlama senaryo dalında da ben aslında filmin adını orada görmek isterdim. Hani o olmadı. Women said, yani Women Talking oldu
ha,
orada.
Evet oldu.
Shisset'den Vimus'a da geçti.
Evet.
Ondan sonra öyle. Paul Dano bekleniyormuş bence. Yani Fablemans'taki rolüyle Steven Spielberg'in babasını canlandırıyor orada. Yani o da beni hani çok böyle etkilemedi olmaması hani adaylar arasında. En çok sevindiğimi söyleyeyim. Stephanie Hsu. Everything Everywhere All At Once'da Michelle Yeoh'un kızını canlandırıyor. Yani çünkü şu ana kadar o ve Ki Hu Kwan hep aday oldular. Oldukları bütün ödülleri de aldılar bu arada zaten.
Evet.
En iyi kadın ve en iyi yardımcı erkekti. Ama Stephanie Hsu aday olmadı ve bence olmalıydı. Yani gerçekten bence oradaki varlığı anası babası kadar önemliydi. Yani rol olarak söylüyorum bunu elbette. Bir de işte Brian Tyree Henry Causeway. Bu da küçük bir film, bir Apple TV filmi. Brian Tyree Henry'i Atlanta'dan tanıyoruz. Orada Paperboy canlandırıyor. Jennifer Lawrence'la oynuyorlar, başrolü paylaşıyorlar. Jennifer Lawrence'ın aday olmayacağı çok netti. Bu beklenen bir şey değildi. Fakat Brian Tyree Henry'i Oscar yarışında görecek olmak beni gerçekten çok memnun etti. Çok iyi bir performans. Çok böyle hiç gözüne sokmadan öyle tatlı, öyle güzel ki filmini de lütfen izleyin. Ben hakikaten beğendim. Şaşırttı beni yani. Öyle çok dediğim gibi konuştum, sustum şimdi. Defneciğim
hayır,
sözü
ne
sana
demek?
Bırakıyorum. Yo.
En iyi film için Oscar'larda 10 aday vardı öyle değil mi?
Evet.
Şu anda bahisler ve oklar Everything Everywhere All At Once'ı gösteriyor.
Öyle mi diyorsun ya?
Evet, yani yakın zamanda çünkü en iyi film müzikal ve komedi dalında Altın Küre aldı. Evet. Ama bu zor bir yarış. Banshees of Inisherin ve The Fablemans da epey güçlü adaylar. Evet. Critics' Choice da önemli bir işaret. Dolayısıyla burada da en iyi filmi aldığı için ben Everything Everywhere All At Once epey mümkün diyorum. Yani bu böyle çoklu evrenli bir komedi drama. Birçok insana da hitap etti.
Ben o alırsa çok mutlu olurum. Hı-hı. Yani ben o alırsa hem böyle eğlenceli hem izlemesi zevkli. Hani hem güzel oyunculuklar hem inanılmaz yaratıcı bir dünya. Böyle hani Oscar'lara yakışmıyor eğer o alırsa ödülü. Ama bir yandan da Oscar'ları çok alkışlarım. Çünkü çok güzel. Hani sırf böyle dramatik ya da işte çok böyle sinematografik diye bir filme vermektense ya da yönetmeni çok güçlü diye bir filme ödül vermektense... Everything Everywhere All At Once'a giderse çok çok mutlu olurum yani.
Başka filmler de var ama daha iyi sonuçlar elde edebilecek. Mesela The Banshees of Inisherin gibi. Evet, evet. Yani Martin McDonagh yönetmeni. İrlanda'nın kuzeyinde bir adada geçiyor ki şu anda insanlar deliler gibi rezervasyon yaptırıyorlar.
Tabii, tabii. Bir Sicilya'daki Four Seasons'a herhalde The White Lotus'tan sonra bir de ne adaları onlar? Inisher bir şey adaları işte öyle geçiyor ismi. O. Oraya İrlanda, evet. Ben de gitmek isterdim bu arada hemen şu an. Oraya ışınlanırdım
ben
yani.
De aklım çıktı.
O eşek Jenny'yi bulurdum gider orada ona sarılırdım. Dünya tatlısı Jenny.
Colin Farrell ve Brandon Gleeson burada yollarını ayırmaya karar veren iki arkadaş rolünde. Ve bu da ödül sezonunun en iddialı filmlerinden biri.
Ben Banshees'in iki dalda çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani en iyi filmi almasını birazcık zor görüyorum ama... Colin Farrell'ı en iyi erkek oyuncu dalında çok benim adayım o açıkçası. Hem kalbimden geçen hem alacağına da inandığım kişi o. Bir de en iyi orijinal senaryo dalında Martin McDonagh'ı göreceğiz diye düşünüyorum. Yani en iyi film ya da en iyi yönetmen birazcık zor.
Zor zor.
Ama en iyi orijinal senaryo da alabilir ama tabii en iyi orijinal senaryoda da yine çok enteresan başka şeyler var. O yüzden orada da biraz hani...
Ya şöyle...
Ha, bu arada değil aslında şimdi böyle bir bakıyorum listeme de... En iyi orijinal senaryonun adaylarından birinin Top Gun Maverick olduğunu görüp... Böyle şu an direkt Banshees'e verdim ben yani.
ben en başında verdim.
Ya orada da Everything Everywhere All At Once var yine bu arada. O yüzden hani tabii o da çünkü gerçek orijinal senaryo ise orijinal alsana orijinal senaryo yani ama... Evet.
Ya bir de şu var en iyi yönetmende de bence Martin McDonagh ve Steven Spielberg kapışırlar diye düşünüyorum.
Evet kapışırlar.
Değil mi? Ama Daniel Kwan ve Daniel Scheiner de Everything Everywhere All At Once'la da tabii ki en iyi yönetmen de alıp götürebilir.
Valla yani benim gerçekten kalbimden onların en iyi yönetmeni, en iyi kurguyu, en iyi senaryoyu, en iyi filmi almaları geçiyor. Bak oyunculuklar konusunda o kadar böyle diretemeyeceğim. Yani ben Michelle Yeoh'ya verilecek ödülü açıkçası daha şey gibi görüyorum birazcık yine böyle bir hesap kapatma. Biz bak bunca sene seni görmezden geldik. O yüzden şimdi seni aday yaptık. Şansın da yaver gitti. Çok da iyi bir filmdeyken de yer buldun. O yüzden adaysın. Ama ben burada açıkçası gerçekten Kate Blanchett'in karşısında pek bir şansı olmadığını düşünüyorum. En iyi yardımcı da bu arada yine aynı filmden Jamie Lee Curtis de aday. Olmamıştı o da daha önce. Onun da ilk adaylığı, ilk Oscar adaylığı. Bu böyle 40-50 yıllık kariyerinde ilk kez Oscar adayı oluyor. Çünkü ilk kez böyle bir filmde oynuyor tabii ki. Yani o da çünkü hep daha hafif. Yani Oscar'ın görmezden geldiği türde filmlerde oynadığı için hafif diyorum yoksa sevmediğim filmler değil çok da güzel filmlerde oynadı. Ama o da bir borç ödeme. Yani, o da yani hani bunca sene biz seni de görmezden geldik ama sen de bu sektöre çok hani emeklerin oldu. Hani en azından sen aday oldun ama gidip de mesela ona ödülü verebilirler. En iyi yardımcı da mesela o beni birazcık üzer yani, ve şaşırtır yani.
En iyi yardımcı kadın oyuncu da Angela Bassett Black Panther Wakanda Forever'da işte Queen Ramonda rolüyle yani Golden Globe aldı.
Evet.
Çok da duygusal
Critics
bir konuşma yaptı.
Evet.
Ama yani bu Marvel filmleri aslında hani çok da ödüllendiren filmler değiller. Özellikle de Golden Globe'larda o ödülü kucaklayan işte ilk Marvel yıldızı onu biliyoruz. Gişe başarısı da takdire şayan bir film.
Evet.
Tamam ama mesela bence tıpkı senin dediğin gibi Oscar'larda Jamie Lee Curtis ama BAFTA'larda da Kerry Condon. The Banshees of Inisherin'de.
O kendi memleketinde ödülünü alacak. Yani benim de mesela orada en böyle kalbime yatan adaylardan biri o. En iyi yardımcı kadın oyuncu da. Evet Banshees'deki rolüyle. Bu arada yani evet Banshees en iyi yardımcı erkek oyuncu da çok iddialı. Yani Brandon Gleeson da aday. Barry Keoghan da aday.
Ha onu aynı diyecektim. Evet. Mesela özellikle de Barry Keoghan bence o BAFTA alır gibi geliyor bana.
BAFTA'yı alabilir evet. BAFTA da şansı belki daha yaver gider. Ama işte bu Ke-Huy Quan o kadar bütün ödülleri topladı ki şu ana kadar. Bu birazcık işte insanlar hani neyi en çok duyarlarsa oraya doğru yönleniyorlar. Yani ben onu fark ediyorum.
Peki bir şey soracağım.
Ve yine oraya gidebilir
senin
ödül gibi geliyor.
Senin önünde liste var. Evet. Women Talking'deki öğretmen rolüyle Ben Whishaw aday mı?
Ben Whishaw Oscar'da aday değil. Fakat hemen sana BAFTA'larda bakayım eğer aday mı diye Defne'cim. İzin verirsen bana bir saniye fışır fışır fışır kağıt seslerimle. Ben Whishaw hayır. Pardon özür dilerim bir dakika. En iyi erkek oyuncuya bakıyormuşum. Hayır aday değil.
Hiçbirinde değil.
Hayır hiçbirinde aday değil.
O zaman buna çok üzüldüğümü söylemek zorundayım.
Ama şey çok küçük bir rolü var ya. Yani değil mi? Ben öyle anladım. Ben izlemedim Women Talking'i ama böyle çok minik bir rol diye anlıyorum. Gerçi yani. Bu hiçbir zaman onları durdurmadı. Zamanında Anthony Hopkins sadece 3 dakikalık ya da 13 dakikalık sahne performansı en iyi erkek oyuncu almış birisi. Yani Kuzuların Sesini'ndeki rolüyle ki alsın. Bu arada okey. O küçücük olması gücünden bir şey eksiltmiyor bazen ama ben bir şovunkini bilmiyorum. Ben sekreter rolünde falan gibi orada sanırım.
Öğretmen.
Ama yani onların hani şeyleri, konuşmalarını
yazıyor. Tahtaya evet. Yazıyor. Gayet iyi. Tamam bir başka sefere Ben Whishaw yani ödül mü yok?
Ya Defne'cim şimdi Defne Ben Whishaw'u çok seviyor ve ben de kesinlikle destekliyorum Defne'nin.
Bu sevgisini.
Çünkü bu sevgisini çünkü ben de seviyorum evet ama o bu sene tabii Defne'nin en sevdiği hatırlarsınız en sevdiği dizilerden bir tanesi ne olmuştu? This is going to hurt.
Evet.
Ben Whishaw'un yıldızı olduğu bir İngiliz dizisiydi bu dizi. Biz oradan beri Ben Whishaw'a bütün ödülleri vermek istiyoruz ama şimdilik kısmet olmadı bakalım seneye inşallah.
En iyi erkek oyuncuya da dönmek istiyorum. Burada buyurun. Dikkat çeken adaylar Brandon Fraser The Whale. Ben görmedim The Whale'i bu arada.
Ben de görmedim.
Austin Butler Elvis. İşte tabii ki Colin Farrell.
Burada bana...
Şimdi Brandon Fraser aslında spot ışıklarının altında. Çünkü uzun yıllar Hollywood'da görünmedi. Evet, evet. Dolayısıyla ona bir hoş geldin aramıza ödülü de verebilirler.
Bu biraz Jamie Lee Curtis ve Brandon Fraser. Yani hani evet. Yani
olabilir böyle bir şey olabilir. Şey, evet. Ama diğer başka dikkat çekici adaylar var. Bill Nighy Living'deki rolüyle. Ki aslında o BAFTA'da yani daha kuvvetli.
Evet, evet, evet. Memleketi olduğu için hani orada biraz daha çok şans var.
Ve bence gecenin en havalı aktörlerinden olacağına eminim yani. O After Sun'da kızıyla Fethiye'de özel bir tatil yapan genç babamız. Paul Mescal. Mescal oğlanın ilk Oscar adaylığı bu.
Evet, evet.
Alacağını sanmıyorum ama hakkında elbette ki çok konuşulacak.
Çok güzel giyinip gelecek bir kere oraya. Orası kesin. Bakın kim giydirecek? Böyle hani Timothée Chalamet'i giydiren Haydar Akerman mı giydirecek? Kim giydirecek göreceğiz bilmiyorum. Ama orada çok güzel böyle bir boy gösterecek kendisi. Ben burada yani en büyük yarışın Colin Farrell ve Brandon Fraser arasında olacağını düşünüyorum. Bakalım elbette. Ne olacak? Yani aynı şekilde böyle BAFTA'lara bakmak gerekirse de orada da... Yine Austin Butler, yine Colin Farrell, Brandon Fraser. Orada bir ekstradan Darren McCormack var. Şimdi BAFTA'lardan bir bahsetmek gerekirse bence bu sene aslında bahsi geçmesi gereken oyunculardan biriydi ki aslında geçirdik. Çünkü Bad Sisters'ı konuştuk burada. İkimizin de çok çok sevdiği dizilerden de 2022 yılında izlediğimiz. Ve Darren McCormack hem o dizinin oyuncularından bir tanesi hem de işte BAFTA'da da aday gösterildiği Good Luck to You, Leo Grand. Burada Emma Thompson'la başrolü paylaşıyorlar. Ve gerçekten bir yıldız doğuyor. Yani o film tam bu yani. Bir yıldız doğuyor. Oturun izleyin. Müthiş tatlı bir film. Emma Thompson zaten her zaman olduğu gibi çok çok tatlı. Müthiş bir ikili olmuşlar. Filmde işte hayatında hiç orgazm olmamış bir kadın bir escortla anlaşıyor. İyi zaman geçirtici olarak kendini tanımlayan birisi Darren McCormack'ın canlandırdığı karakter Leo Grand. Ve işte onunla otel odasındaki 3-4 tane buluşmaları sırasında geçen hani böyle işte diyaloglarını izliyoruz biz film boyunca. Yani çok çok güzel bir film. Böyle sıkıcı olmaktan uzak hani tek mekanda geçiyor olmasına rağmen. Hem izlemenizi öneriyorum hem de Darren McCormack gerçekten böyle hayatımıza bu yeni giren isimler arasında böyle kesinlikle dikkat çeken birisi. Ben burada mesela Paul Mescal'dansa hani After Sun'daki rolüyle Daryl'ın almasını tercih ederim BAFTA'larda.
Yani ya bu söyleyeyim. Arada yani çok iyi gişe yapmamasına rağmen Elvis geçen sene hakkında yani çok konuşulan biyografi filmlerinden biriydi. Ve işte Austin Butler Golden Globe aldı bir de Lisa Mary Presley'in ölümünün ardından film tekrar gündeme geldi. Dolayısıyla belki yani orada da bir hareket olabilir.
Olabilir. Yani ben bu arada Austin Butler'a karşı değilim. Elvis'i de sevdim. Bu arada gayet sinemada izledim ben Elvis'i gidip. Böyle duygulandım, hani merak da ettim, bilmediğim bir hikayeydi, bir sürü detayını öğrenmiş oldum. Ne kadar doğru aktardıysa artık Baz Luhrmann. O da çok sevdiğim bir yönetmen.
Benim de çok sevdiğim bir yönetmen.
Çok yani hani böyle ne yapsa sevdiğim, çok güzel dünyalar yarattığını düşündüğüm. Hani çok renkli, çok böyle çok detaylı. İşini iyi yapan insanlardan. Ama böyle biraz fazla konuşturdu filminden de. Yani çok fazla reklamını yaptı ve biraz gözüme battı artık bu durum. Rahatsız etti beni yani. artık bitsin istiyorum. Yani şu Elvis, Austin Butler'ın ses tonu, hala Elvis gibi konuşuyor olması. Sürekli hakkında böyle haberler çıkıyor falan, artık yeter. Ondan sonra neyse öyle yani. En son bu arada hemen dedikoduya da gireyim yani. Şimdi bu böyle bir round table'lardan bir tanesinde işte şey diyor bir arkadaşım işte bana. Christmas light, yılbaşı ışıkları almaya gittiğimiz zaman işte sen hani Elvis'i oynamalısın işte demişti. Sonra bir gün işte ben piyano çalıyordum ve bir Elvis şarkısı söylüyordum. Ve o zaman da bak dedi bizim bir senaryo bulmamız lazım ve bu senaryoya işte elimizi şey yapmamız lazım. Sen Elvis'i oynamalısın diye bana tekrar etti falan.
Ay bu benim kaderim
falan
mi diyor yani?
Evet bu benim kaderim ve sonra açıkladı ki o arkadaşım dediği kişi yine tırnak işaretiyle arkadaşımı belirttim arkadaşlar. Vanessa Hudgens'mış. Bunlar 10 sene boyunca falan sevgililerdi. Hani birazcık Hollywood dedikodularını takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Meğerse Vanessa Hudgens onu bu konuda böyle iten. Hatta onunla ilgili de daha haber çıkmadan 3 gün önce falan böyle bir video izledim. Hani anlatıyordu hikayeyi gerçekten. İşte ben böyle gördüm istedim. Sonra da böyle Baz Luhrmann'ın casting yaptığı ortaya çıktı. Ve Austin gitti ve işte buluştu onunla falan filan diye. Harry Styles'ın falan oynaması konuşuluyormuş bu arada en başta. Ama tabii Harry Styles zaten Harry Styles olduğu için Baz Luhrmann'ın tercihini Austin Butler'dan yana kullanmış. Bence çok da doğru bir seçim
evet,
olmuş.
Evet.
Çok yani hem gençliğini hem ileriki yaşlarındaki halini falan bence şahane canlandırıyor. Hiç bir eleştirim yok
ona
yani.
Lafım
benim
yok. Ona lafım yok. Sadece evet. Çok fazla üst üste böyle yüklendiler. O yüzden belki biraz geri tepmiş olabilir. Paul Mescal'a gelecek olursak yani filme bayıldığım için değil ama ortam ve rüzgar ondan yana estiği için o BAFTA almaya yakın.
BAFTA evet. İngilizler oradan gidebilirler, oradan yürüyebilirler.
Oradan yürüyebilirler
gerçekten.
Ama evet. Oscar için evet sana katılıyorum. Yani büyük olasılıkla yani Colin Farrell gibi görünüyor.
Bir de muhtemelen akademi üyeleri izlemediler After Sun'ı. Avrupa'da yarattığı gibi büyük bir dalga yarattığını düşünmüyorum After Sun'ın yani. Türkiye ve İngiltere'den eğer şeyler varsa üyeler onlar ona oy verecekler ama onun dışında kimse vermeyecek.
Fethiye lobisi.
Fethiye lobisi. Ölü Deniz lobisi. Çok güzel. Şundan bahsedebiliriz. Bir böyle bir ilkler, böyle bir çılgınlıklar anlamında Lady Gaga 3. kez Oscar'a aday oldu şarkı dalında. O da Top Gun için yazdığı şarkıyla aday oldu. Teşekkürler etmiş setten, böyle çiçeklerle bir fotoğrafını paylaşmış. O önemliydi. Ama muhtemelen bu bildik isimlerden hiçbir almayacak. Bu arada bu anlamda Taylor Swift'in aday olmaması da çok konuşuldu. Where the Crawdads Sing filmi için bir şarkı yapmıştı. O da Reese Witherspoon'un yapımcılık şirketinden çıkan bir filmdi. Yine bir kitap uyarlaması aynı isimli. Nasıl aday olmaz falan diye herkes çok şaşırdı falan. Bilmiyorum. Ben de hiç yine iz bırakmamış bir şarkıydı. Ben zaten bu şarkı meselesini çok anlayamıyorum yani. Biraz manasız. Anca böyle listede bir ne bileyim James Bond filmi varsa hani onun müzikleri genelde hani alıyorlar hemen şarkıyı. Bu arada Lady Gaga hatırlarsınız Shallows'la zaten Oscar'ı almıştı. Buradaki en güçlü aday da bu arada hazır şarkıları söylemişken tabii ki bu RRR filmindeki Natu Natu şarkısı
tabii,
olacak.
Tabii tabii.
O da bir böyle esprili bir durum var gibi geliyor bana orada ama ben mi acaba dalga geçer gibi bir yerden bakıyorum. Filmi izleyemedim. 3 saatlik Netflix'te bulabilirsiniz bu arada RRR'ı. Bir Hint filmi. Böyle bir elim gitmedi daha. 3 saati görünce çok bir korkuyorum yani.
Yılıyor insan
yılıyor
değil
insan.
Mi?
Baştan, baştan bir kürekler suya iniyor yani. Nasıl başaracağım ben bunu falan. Sinemaya gelse keşke. Yani Babylon'u da o yüzden ben basın gösteriminde seyrettim. Mesela o yüzden bende birkaç puan ileri gitti. Yani çünkü şimdi Fablemans'la Babylon'u aynı kefede değerlendirmem gerekirse. Çünkü bunlar sinemaya olan iki yönetmenin aşkını anlattıkları filmler. Bir tanesi işte Spielberg'ün zaten işte kendi kamerayla ilk tanışması ve filmlerini çekmeye başlaması çocukluğundan itibaren bunu anlatıyor filminde. Diğeri de Damien Chazelle'in gerçekten işte Hollywood düzenine ve sinemaya olan hani aşkını dile getirdiği bir film. Ve bütün o kaotik yapısı altında da gerçekten işte o sessiz filmden sesli filmlere hani geçişte Talkies yine şey yaptım tırnak işaretiyle. Bence güzel de anlatıyor. Böyle bir duygusal bir tarafı var hani özellikle de en sonundaki o böyle bir showreel gibi bütün filmlerden sahneleri gösterdiği. Hani Terminator'a bile yer verdiği o sahneler arasında.
Böyle manik bir film.
Manik evet. Bir film. Manik evet. Bir film. Hızlı yaşayıp genç ölen insanların hikayeleri.
Evet.
Bence o okey yani ama tabii işte bunlar böyle Oscar'lık ödüllük mü o tartışılır. Ama üzerinde konuşmaya değecek filmler elbette. Babylon'un illa bir ödül vermem gerekirse de müzikleri. Ben çok beğendim.
Evet.
Justin Hurwitz zaten Damien Chazelle'in en baştan beri yol arkadaşı. Beraber yani hem okul arkadaşı da beraber çalışıyorlar bütün filmlerde. La La Land'de de beraber çalışmışlardı. Bence müzikler çok çok güzeldi. Benim ödülüm ona gider. Ki Golden Globe'larda aldı ödülü zaten. Oscar'da da aday. Bakalım sonuç ne olacak göreceğiz.
Şimdi bu kadar bahsettik. Bu ödül törenlerini ne zaman, nereden izleyebiliriz? Bir de onu söyleyelim. BAFTA 19 Şubat Pazar günü verilecek. Britanya Akademisi, Sinema ve Televizyon Akademisi tarafından İngiliz ve diğer filmlere verilen ödüllerin adı BAFTA. Demin belki açıklamamıştım. Yeniden
İngiliz söyleyeyim. Oscar'ları.
Evet. Onu 19 Şubat'ta izleyebiliriz. Bu İngiltere saatine göre 7. Yani bizim saatimize göre 10'da.
10 oluyor herhalde, evet.
Onda yayınlanacak. BBC One ve BBC iPlayer'dan yayınlanacak.
Biz muhtemelen işte böyle güzel linkler falan bulursak belki izleyebiliriz. Yoksa da ertesi gün artık highlightlara bakacağız. Yapacak çok bir şey yok yani. Oscar'larda da herhalde yine aynı şey olacak. Yani son birkaç senedir TRT veriyor. Ama zor oluyor onu izlemek.
Ne zaman?
12 Mart'ta. O da yine bir pazar gecesi. Şimdilik belli değil hangi kanalın vereceği. Ama illa o günlerde bizi takip edin, bir şeyler çıkıyor. Twitter'da Oscar Boy'u takip ediyorsanız o çok güzel linkler veriyor. Nereden izleyebileceğimize dair, bizi hiç boş bırakmıyor. Ben şahsen hep onu takip ediyorum.
Ben de onu takip
evet,
ediyorum.
Yani gece de kalkmaya karar verirsem direkt önce onun hesabına giriyorum, oradan bakıyorum. Nereden izleyeceğim.
Ve de çok eğleniyorum. Evet. Yani hem onun feedini okuyarak eğleniyorum hem de onun podcastını da dinleyerek de.
Ben feed'i okuyamıyorum o sırada Defne. Çünkü kendim de sürekli bir şeyler yazıyor oluyorum o sırada kendi bloğuma. Ama evet, sonradan arada böyle paslaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. O zaman eğlenceli oluyor gerçekten.
Bizim tahminlerimiz yaklaşık olarak böyle. Yani tam anlamıyla bir tahmin yayını değildi bu aslında. Ama değerlendirmemiz diyeyim.
Evet.
Acaba sizinki nasıl? Bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
Önümüzdeki ayı böyle bu konularda birazcık konuşarak, paylaşarak geçiririz diye düşünüyorum. Televizyon Çocukları podcast@gmail adresine lütfen yazın fikirlerinizi. Aynı şekilde Instagram ve TikTok adreslerimizde de buluşalım, konuşalım.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.